Ayrım 13.
Çocukluğu pek kısıtlı geçmişti ya, gene de para sıkıntısı çekmiş saymıyordu kendini. Oldukça geç evlenmiş bir matematik öğretmeninin tek kızıydı. Erken yaşta yitirdiği babasından sonra annesiyle bir ağır ceza yargıcının dulu olan anneannesinin emekli maaşlarıyla okumuştu liseyi, üniversiteyi. Doktorluğunda da muayenehane açmamış, aylıkla yaşamıştı. Mesleğine bağlıydı, düşkün değildi. Okumaya, devrimci alanda çalışıp kendini yetiştirmeye bolca vakit ayırabildiği için seviyordu daha çok. Fransızcası vardı, İngilizce kitaplardan da yararlanabiliyordu. Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca bilen, son yıllarda Rusçasını ilerletmeye çalışan Semih'in yanında çok geri kalmış sayıyordu kendini. Onun bir de pek sözünü etmediği, oldukça iyi Arapçası, Farsçası vardı. Varlıklı aile kalıtı diyordu Semih Deren gülerek. Baba yanından Hataylı bir tüccar aileden geliyordu. Dil öğrenimine 6 yaşında Fransız mürebbiye ile başlamış. Mal mülk olarak bir şey kalmamış babadan. Emekli aylığıyla kimi kitaplarından gelen paraya bakıyordu o da. Birimizden birinin maaşını kesseler de evlensek demişti bir gün her zamanki alaycılığıyla. Hatay Fransızlardayken Fransız Komünist Partisi üyesi bir genç öğretmenden duymuştu Semih Deren ilk kez yeni bir dünyanın kurulmakta olduğunu. İstanbul'da üniversitede öğrenim yıllarında da bir öğrenci aracılığıyla TKP ile ilişkisi olmuş, örgüte girmemişti. Fransa'da doktora yaptığı yıllarda partili gençlerle içli dışlıydılar. Londra'da Fabianca sosyalistlerin kurduğu London Schools of Economics'te çeşitli eğilimdeki Marksistlerle yakınlıkları olmuştu 2 yılı aşkın. Türkiye'ye döndüğünde de aranmış, bakınmış, olup bitenleri izlemiş, bir türlü bir örgüte kendi deyimiyle bağlanmak yürekliliğini gösterememişti. Hiç de rastlantı değil derdi Gülşen'e seninle evlerimizin yan yana düşmesi. Adını devrimci çevrelerden duyup da merak ettiğim çok az kişiden biriydin. Semih Deren'in ilk günden gösterdiği yakınlığı, devrimci uyanıklık gereği kuşkulu bir gözlemcilikle uzun süre yanıtsız bırakmıştı Doktor Gülşen. Kitaplarını alıp okumuştu. Sorup soruşturmuştu da. Üniversite çevresinde herkes saygıyla, sevgiyle söz ediyordu. Namuslu, tam bir demokrat tanınıyordu en azından. Konuşmalarına, ilişkilerine de yansıyordu bu yumuşak kişiliği. Eğilimleriyle daha ilerideydi belki. Yapıtlarındaki sosyal, siyasal kimliği ılımlı bir sosyal demokrat görünümündeydi. Egemenlerin buna bile dayanamadığı bir ülke üniversitesinde ne olacaktı başka? Yaşamına şu ya da bu biçimde girmiş erkekleri pek tanımamış Levent'in, kendini bildiğinden bu yana sürekli evde gördüğü tek kişi Semih Deren olmuştu. O kadar sevmişti ki Semih amcayı, annesiyle ilişkilerini en doğal biçimde saygılı karşılamıştı. Küçükten beri annesinin kendisiyle konuşmadığı hangi yasak, hangi gizli konu kalmıştı ki? Şimdi bütün geçmiş silinmiş, sevgi bağları çözülüp gitmişti artık. Gün günden daha sıkı sarıldığı inançları doğrultusunda annesini de Semih Deren'i de iğnelemekten yabanıl bir tat alıyor gibiydi. Kendisine düşkünlüğünü biliyordu oğlunun. Bilinçaltı kıskançlığın iç tepisi miydi bu? Levent'in böyle bir sorununu varsayalım. Aynı yola atılmış binlerce gencin tanısı da aynı mı olacaktı? Abartıldığına inandığı bu tür bireysel nedenlere, cinsel güdülere bağlanamazdı. Toplumca yaşanan siyasal karmaşanın ürünüydü bu. Üzerinde uzun uzun düşünmeye, irdelemeye değer bir ürün. Biz galiba yanlış bakıyoruz bu çocuklara dedi Semih. Düşmana bakar gibi bakıyoruz. Oysa yaşama bakar gibi bakmamız gerek. Bu ön yargıdan kurtulma önerisi üzerinde bir süre uzayıp gitti tartışmaları. Bu ülkeye yapılan en büyük kötülük, sınıfsal örgütlenmenin, özellikle işçi sınıfı partisinin, onun bilimsel öğretisinin yasaklanmış olmasıdır diyordu Semih Deren. Yalnızca da dışarıyla ortak, çağlar, yıllar boyu hemen hiç katkısı olmadan hapur hapur yiyen asalaklar yığını yatalak etmişti ülkeyi. Gençlerin açtığı bu bitkin durumdan kurtarma, kurtulma savaşıydı. Peki aynı pislik yığını bu yiğit tepkileri sinsice kullanmayacak mı? Kullanıyor da ama sonunda teper bu silah. O silah şimdilik bizi tepiyor. Bunda bizim suçumuz yok mu? Levent olayından sonra sorunu derinliğine, genişliğine, bütün boyutlarıyla inceden inceye düşünmeye başlamıştı. Ateş etimize değince başka türlü yakıyor. Partiye girişinden bugüne dek görüp öğrendiği şeyleri, karşılaştığı olaylar dizisini tek tek inceliyor, olguları bugünün verileriyle yeniden gözden geçirmeye, kendisiyle birlikte yüreğinin ta içinden bugün de bağlılık duyduğu örgütü soruşturup yargılamaya çalışıyordu. Niye yitirdik biz bu çocukları? Bunda bizim sorumluluk payımız ne? Bütün suç düşmanlarımızın mı? Özellikle gençleri çelerek, çoğu ülkeyi kuşatıp ürküten silahlı eylem dalgasının, Türkiye'ye böylesine yaygın girişimde, yönetimin üst katlarından döndürülen oyunların büyük payı vardı kuşkusuz. Birilerini bir gecede alaşağı edip bir 27 Mayıs sabahı yeni dönemi başlatanların, Türkiye gibi küçük burjuvası yoğun bir ülkede kısa yoldan sosyalist devrim düşleyenlere de çarpıklığını sezemeyip öykünmeye kalkıştıkları kolayından bir esin kaynağı oluşturmaları üst kat oyuncularının işine çok yaradı denebilir. Fransa Mayıs'ındaki coşkulu öğrenci devinimleri, özellikle emekçi kesimdeki toplumsal denetimi ne Fransa Komünist Partisi'nin ne de CGT'nin elinden alamadı. 40 parçaya da ayrılsalar, küçümsenemeyecek güç oluşturan bizdekilere biz neden çekici gelmedik, toparlayıcı olamadık? Bunca kişiyi neden getirdik, çoğu kez de karşımıza aldık? Bunları düşünürken Fransa'yla ya da başka bir ülkeyle boy ölçüşmek gibi bir sava kalkışmıyordu. Herkes kendi tarih coğrafyasıyla sınırlıydı. Bizim tarihimizin, coğrafyamızın sağladığı birikimin yetersiz kalmasında ilk günden bugüne kişilere, hepimize, herkese düşen suç payı neydi? Bir ara Levent'i bırakmış, Salt bunları düşünür olmuştu. Öteden beri kafasını kurcalayan bu konulara şimdi daha nesnel bakabildiğini sanıyordu. Semih takılmıştı bir gün. İyi belirtiler değil bunlar demişti. Sen de bizim gibi küçük burjuva kuşkucularına karıştın. Gerçekten de eskiden çoğu kez katılıkla karşı çıktığı, direndiği, en azından tedirginlik duyduğu eleştirileri sessizce dinliyor, kimine katılıyor, yenilerini kendi bulup getiriyordu acılıkla. Örtbas edilemez, bağışlanamaz yanlışlarla doluydu geçmiş. İzlediniz mi, pislik yukarılara gidiyor, balık baştan kokuyordu. Kendindeki bu değişim, uğradığı günlerden beri içinde bastırılmış haksızlığın kıpırdayışıydı belki de. Adının açığa çıkması yaşamını da tehlikeye atmıştı. Gece yarıları çalan telefonda sövgüler yemiş, ölüm bildirilerini dinlemiş, bir kez de bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısını uğramışlardı Semih'le bir gece. Biraz geç vakit eve dönerlerken. Kurşunlar vınlayarak geçmiş, kıl payı kurtulmuşlardı. Güzel saydığı rastlantı Levent'in o gece evde olmamasıydı. Olayı duyurmadı ona. Silahı savunan ateşli devrimciye güçlü bir koz vermekten korkmuştu. Levent, annesinin örgütten atılması üzerine pek bir şey konuşmuyordu ya, olayın onu da hiç değilse eleştirel bir açıya ittiğini sezinliyordu. Bundan biraz sevinç, daha çok da kaygı duyuyordu. Hiçbir biçimde etkilemek istemese de, yaşam boyu bağlı bulunduğu tarihsel bir örgüte oğlunun ters, karşıt konuma düşmesine gönlü el vermiyordu. Devrimci savlı ülkeyi kaplayan irili ufaklı örgütler içinde, genelde doğru çizgiyi sürdürenin o olduğuna, bütün kırgınlığına karşın bugün de inanıyordu. En kaba yanlışları yapan da onlardı. Hele örgüt için güvenip seçtikleri kişiler konusunda, çoğu bildikleri kimselerdi. Almanya'dan nabız yoklamaya gelen örgüt görevlisine herkes birilerini kaptı. Türkiye'nin en çürük çarıklarını da siz topladınız demiş yaşlı bir devrimci işçi. Gerçek payı olsa da alaylı bir abartmaydı bu. Eskinin kalıntılarıydı söz edilen. Gençler vardı. Yeni kazanılmış coşkuyla koşup bağlanan kızlı olanlı pırıl pırıl gençler. Geniş yığınlara varılamayınca kendi aralarında tekkeleşip çürüyecek diye korkuyordu bunlardı. Ya da donup kalacaklar Türkiye'nin karanlık buzluğunda bizim gibi. Olmaz o. Türkiye o günleri aştı. Olmaya başlamıştı bile. Benzer partilerin kendi ülkelerindeki uygulamalarına öykünerek kurulan demokratik örgütlerin tepesi daha baştan, marifetmiş gibi gizemli bir beceriklilikle yandaşlar, kafadarlarla dolduruluyor, açık seçik yanlışlar için yapılan tüm uyarılar ben merkezci, yukarıdan bir bakışla düşmanlık olarak damgalanıyordu. Biraz geç de olsa ayrımına vardı ki, genç yaşlı yeni gelenlerden çoğunun çabalarının altında, ülkedeki emekçi yığınları için, işçi sınıfı için bir şeyler yapmak kadar, belki de onu aşan, gerektiğim ülke gerçeğini de çiğneyerek dışarıdaki birine, birilerine yaranma yarışında geri kalmama, örgütün nasılsa tepesine konmuşlarca beğenilip kayırılma tutkusu yatıyordu. Eskilerde daha mı başka türlü işlemişti parti disiplini anlayışı? Kutsal inanç bağımız, ilkel biçimde yedilip götürüldüğümüz yulara dönüştürülmüştü birilerince. Partiden eskilerde atılmadımsa, içimde hiçbir kuşkuya izin vermeden katılmadığım kararlara uyduğum için atılmadım. Bugünkü acılı mutsuzluğum, o günkü aymaz mutluluğumdan daha gerçek demek. Bizim partide demokratik santralizm kuralı salt santralizasyon olarak uygulandı, hiçbir gün demokratik olmadan. O günlerde de ayrımındaydık bunu. Başka yolumuz, umarımız mı vardı? Yaprak kımıldamayan o yoğun baskı günlerinde kim nasıl uygulayacaktı o kuralı? Tartışmayı bile getiremezdik aklımıza. Sorunun salt bizdeki koşullardan kaynaklanmadığını anlamamız için işçi sınıfı partilerinin başa geçtiği ülkelerdeki akıl dışı trajik uygulamaların ortaya dökülerek açılıp saçılması gerekliymiş. 20. Kongrede Kuruçov'un köylü patavatsızlığı görünümünde gün ışığına çıkardığı şeyler yeni bir dönemin başlaması diye alınmıştı. O günlerde gözlemlediği bir olgu biraz daha aymasına yardımcı oldu. üst katlardaki kimi parti sorumluları hiç de iyi karşılamamışlardı bu yürekli açıklamaları. Stalin'le birlikte onların da ayaklarının altından bir şeyler çekilip alınıyordu sanki. Gizli bir diretme içindeydiler. Yüksek parti çıkarları için burjuva sızmaları önlenmeli, gereksiz gevezeliklere karşı uyanık olunmalıydı. Anlamlı biçimde susan, ağırbaşlı, yukarıdan bakışlı yönetici parti sorumlusu oyununa alt katlardan yeni yetmeleri de özendiriyorlardı. Konuşmada aptallığın belli olmasın, oysa takke düşmüş kel görünmüştü. O yolu tutacak, aklı başında birilerini bulmak kolay değildi artık. Yeni bir dönem başlamıştı. Öyle düşünüyordu. İşin hiç de öyle olmadığını sonraları acı acı anladı. Stalin döneminde kelleyi nasılsa kurtarıp yaşamının uzun yıllarını Sibirya'da sürgünde geçirmiş, Moskova'da yaşayan eski bir Türk komünisti şöyle demişti bir gün. Bu işleri yapıp edenlerin hepsi yerli yerinde valla. 50 yıl sonra ülkesine gezmeye gelmiş açık sözlü bir köylü, Martel Şükrü'ydü bu yaşlı komünist. Konuk edip evde yemeğe tuttuğu bir gün, bak kızım demişti masadaki bıçağı kaldırıp. Brejnev bu bir bıçak dur dese, ooo kıyamet kopar, Gokler'e çıkarırlar bizim orada. Ben desem bu bıçak dur, hastirsin o eşek ne bilir derler. Nasıl da açık seçik anlatıvermişti gerçeği. TKP ile oradaki 40 yıllık temsilci ile ilgili anlattıkları burada yıllardır bilinen, kimileri alay konusu, çoğu yürek paralayıcı şeylerdi ya, yaşanmış, yaşanan acıları somut biçimde açıklayıcı nitelikteydi gene de. Bu da bizim kuru çavumuz demişti Semih adamı dinlerken. Sosyalist yasallığın paçavra edildiği o dönemde bir tek temsilci kalabilmişti saygın yaşayan, neler ödeyerek. TKP'nin oradaki üyeleri ya öldürülmüş ya sürülmüştü temizlik günlerinde. Tümünde de bu adamın parmağı olduğu, en azından en yakından tanıdığı namuslu kişileri bile kurtarmak için tek söz etmek yürekliliğini göstermediği, gösteremediği, giderek yaranmak için suçlamada öne geçtiği herkesçe bilinen bir gerçekti. Bazı düşününce içinde bulantıyla acıyordu adamı. Güç koşullarda yaşamını sürdürme savaşı vermiş bir zavallı. O zavallı yeni dönemde de saygınlığını sürdürüyordu. Hem de yaşamının çeyrek yüzyılını zindanlarda geçirmiş, hasta, yaşlı, yiğit bir devrimci sığınma istediğinde bir yalanıyla bütün sosyalist ülkelerden sınır dışı ettirecek kadar. Moskova'daki uluslararası bir bilimsel toplantıya çağrılı giden Semih, Salih Hacıoğlu'nun karısını, acılardan süzülüp geçmiş çok yaşlı bir kadını, Sabiha Sümbül'ü bulup konuşmuş. Nazım'ın Hacıoğlu Salih şiirini okurken şurama bir şey takılıyor, güç tutuyorum kendimi derdi Semih. Karısının orada olduğunu duyunca koşmuş hemen. Moskova'nın ünlü bir caddesine bakan odasında ondan dinleyip duyduklarını anlatırken de gözleri kızarmıştı. Biz burada yasa devleti diyoruz, onlar orada yasa devleti diyorlar. Acılığa bak demişti. Onlarınki bize de benzemez. İnsanlığın en büyük umudu sosyalist yasallık. O da yitip gitti mi ne kalıyor? Bir parti örgütleniyordu Türkiye'de o dönem. Yeni anayasanın kıvrımlarına sokulup, yasa boşluklarından yararlanarak oluşmaya çalışan siyasal işçi örgütünün kim işçileri, tarihsel gizli örgütte şu ya da bu biçimde ilişkiler kurmuş, gizli çalışmalarda tanıştıkları, yakın oldukları kimselerdi. Nice günler, geceler acılıkla birlikte yanıp yakılmışlardı Türkiye'deki devrimci gizli devinimin devinimsizliğinden. Kimi zaman kalkışılarak dar bir çevrede yürütülmeye çalışılmış eylemlerin hemen tümünde beceriksizce yönetmekten kısa sürede yenik düşülmüş polis sevindirilmişti. Asıl sorumlular örgütçe övgülerle aklanır, yüceltilir, bütün suç poliste daha çok yöneticilerin kurbanı olmuş bir iki zavallı üstüne yıkılırdı her zamanda. Bunlar çoktan açık açık konuşulmalı, ayrıcalıksız herkes yanlışlarının hesabını vermeli, doğru yol, doğru çizgi, doğru davranış önyargısız saptanmalıydı. Temiz dönemlerinde sosyalist yönetimlerin yoldaşlarını ettikleri anlatılırken gözleri dolan, üniversitede öğretim üyeliğinden atılmış, sevip güvendiği kadın devrimcinin sorumlu yeri tutmasına seviniyordu yeni partide. Umutlarla doluydu içi. Yeni bir dönem başlıyordu Türkiye'de de. En temel bölünmeler, parçalanmalar döneminin başladığını kestirememişti. Hele o, yapılan haksızlıklara gözleri dolup söyleyecek söz bulamayan devrimci kadın yoldaşın, eski arkadaşları örgütten attırmak için en ön sırada koşacağını, en ağır biçimde suçlamak için elinden geleni geri koymayacağını hiç kestirememişti. Bunlar iktidarda olsalardı, suçlananların durumu dumandı demek. Semih Deren'le yeni tanıştıkları günlerdeydi. Cevdet Paşa şöyle der demişti acı bir alayla, politika alemi bir başka alemdir, kişi karındaşı olsa feda eder. Çileden çıkarmıştı bu sözler Gülşen'i. Adamı bir evden kovmadığı kalmıştı. Proleter devrimci tutum, davranış, bu çirkef siyasa anlayışını yeryüzünden kazımak için çıkmış. Aynı pisliklere bulaşmışsak neyiz biz? O pisliklerden kolay kurtulamayacak insanlarız. Bunalıma kaptırdı, kaptıracaktı kendini. O günlerde anlayışlı yaklaşımın olmasa deli doktoru deli doktora çıkacaktı adım derdi Semih'e. Ağır sanayi işçi yığınlarının var olmadığı, emekçilerin, işçi sınıfının yığınsal biçimde örgütlenmediği bir ülkede olacak bunlar. Eski düşüncesiydi bu. Onunla da avunamıyordu artık. Kuşkunun ağılı çekirdeği içine düşüp çatlamış, kılcal köklerini yüreğinin yumuşak toprağına derinden derine salmaya başlamıştı bir kez. Nereden geliyordu bu ülkenin acı gerçeği, nasıl oluşup gelmişti, daha doğrusu nasıl gelişememişti? Biz neresinde katılmıştık bu serüvene? Eski duyduklarını, sorup öğrendiklerini, öğrenemediklerini bir bir elden geçiriyordu yeniden. Ülkede en eskilerde bu kavgayı başlatanları, başladığı günlerde ya da hemen ertesinde başlayanları tanımış, hemen tümüne saygı duymuş ancak sorularının doyurucu yanıtını hiçbirinde bulamamıştı. Ağır gizlilik koşullarından gelen çekingen suskunluk, saklanmaması gerekenlerin bile üstüne gizemli bir örtü çekiyordu. Nesnel bakmak olası değildi geçmişe, ya övgüler vardı ya yergiler. Söyleyenlere, söylenenlere saf yürekle inanıp yineleme dönemi kapanmıştı oysa. Geçmişten güç almak için mitosları aşmak, doğruları eğrileri yerli yerine koymak gerekirdi. Bir rastlantı işte tam o günlerde hastaneye getirdiler İlyas Tartan'ı. Aralarında başlayan uzun dertleşmenin ilk adımı yıllar önce atılmıştı böylece. Yaşamı gizli kavgada geçmiş devrimciye anı yazma yolu kapalıdır. Ne biçimde olursa olsun düşmana belge vermek sayılır. Belgesiz de tarih olmaz. Gerçek tarihi olmamak kötülerin işine yarıyor daha çok. Geçmiş olayları utanmazca değiştirip istedikleri biçimde yutturabiliyorlar yeni kuşaklara. Lütfen yazın dedi Gülşen İlyas Tartan'a. Yayımlanmasa da saklansın. Günü gelince ışık tutar. Gizlilik dönemlerinin çekingenliğinden öte devrimci özveriye dayanan bir alçak gönüllülük de yatıyordu bu yazmamakta. Gizli, sessiz uzayıp gitmiş bir insanca kavgada adını ortalara sürmeyen biri olmak. Belki de gönlümüzce bir iş yapamadığımızdan demişti İlyas Tartan. Kim bilir utanıyoruz belki de. Ne yazacağız? Bir de ele geçerse korkusu. En yakınların polis diye damgalar seni acımasızca. Bu yasaklar 141-142. Maddeler geçmişle iletişimini önlemek için bekliyor. Belliğimizi karartsınlar, geçmişle bağımız kopsun, deneyimlerden yararlanmayalım, devrimcilerin körebe oynayan zıpçıktılara dönüştüğü ülke olsun Türkiye. Bu basit oyunla getirildik kanlı günlere. Geçmişi konuşmuşlardı İlyas Tartan uzun uzun. Çoğu bildiği şeyleri bile bir başkasından bir kez daha duymak göze çarpıcı kılıyordu olayları. Pavli Adası toplantısında bulunmuştu İlyas. Toplumu sarsıcı üne kavuşmuş bir devrimci ozanın çevresinde, Moskova'da tepedeki parti yöneticilerine karşı bir anlamda bağımsız, koşullara uygun, atılgan kavga yürütmek diye özetlemişti Nazım muhalefetini. Tartışılan sorunlar sonra geliyor, özünde muhalefet, yukarının kimi kez anlayışsız ters baskılarına karşı gerçekçi tutum, özgün yol arayışlarıyla biçimleniyordu. Gençlik sorunları, azınlık sorunları, örgütlenme, ajitprop sorunları gibi. Komintern karşı çıkmasa, tümüne egemen olamasalar da yeni bir yol ola ki daha yaygın, daha demokratik biçem getirebilirlerdi örgüte. Bu yolda bir şeyler de yaptı Nazım. Ya da daha çok provokasyon diyordu İlyas Tartan. Bir ozanın düş gücü gizli çalışmalara parıltı da kazandırır, sayısız belalar da getirir. Sayısız belalar da geldi sonra. Komintern'in karşı çıkışıyla Nazım'ın en yakın çevresinde bile çözülme olmuştu. Bu bizim dışarı kaçan genel sekreterde yakın arkadaşın ilk bırakanlardan. Nazım'ın Moskova'ya gönderilen temsilcisi Tufan mıydı? Önce öldürülmüş, sonra da Taşkent'e sürülmüş diye duyuldu. Nazım'ı dinlemek için Moskova'ya çağırdılar, gitmedi. Nazım da, kimi yoldaşları da bütün dünya partilerine polis sosyalist olarak duyuruldu Komintern'ce. İyi ki de gitmedi diyordu İlyas Tartan. Gitse öldürürlerdi. Öyle demişti bir gün İlyas Tartan. Alabilsek nasıl ibret doludur yaşam, çelişkiler bitmez. Komintern'in kendilerine olan sarsılmaz güveniyle övünüyormuş TKP'nin üst yönetimi. Olayın sıcak günlerinde İnkılap Yolu adlı parti dergisinde açıklamışlar bunu. Herkes bağışladı Nazım'ı daha sonra demişti İlyas Tartan. Kas katı merkezci disiplin anlayışıyla yukarıya ödünsüz bağlılığın simgesi Doktor Hikmet bağışlamadı yalnız. Egemenliğini tartışmasız savunduğu tepeyi İsmail Kapı verince zavallı Doktor Hikmet'e en büyük acıları tattırdı. Kerim'in dediklerini anımsamıştı Gülşen. Nazımizm diye tutturmuş bu adam da derdi Doktor Hikmet için. Yapılacak can alıcı işlerden kaçıp düşlere sığınmakmış Nazımizm dediği. Kimi aydınlara bakınca doğru diyeceği geliyor adamın ya niye Nazımizm? Devrimci devinime Nazım kadar gerçek kazanım sağlamış kaç kişi var ülkede? Düşleri olmayan devrimci olur mu? Yoğun küçük burjuva dokulu yapıdaki insanlar edebiyata sığınıp işi düşçülüğe vurdularsa bunda Nazım'ın suçu ne? Nazım daha Moskova'dayken Türkiye'ye gelmesinin tartışıldığı parti toplantısında gidebilir. Ancak sıkı bir denetim altında tutulmalıdır orada demişti Baytar Cevdet. Nazım hırsından elindeki kalemi sıkıp kırmış, nedenini sormuştu başkaldırıyla. Bireyci küçük burjuva davranışlarına kapılmasından korkulurmuş. Kaygı yerindeymiş demek. Cevdet de Moskova'da büyük temizlikte ajan diye öldürülenler arasında. Karısından ötürü başı belaya girmiş derler. Troçkistmiş kadın. Reşat'ın karısı Greta derlerdi, Margarit de öyle öldürülmüş. Türkiye'deki olaylar üzerine Doktor Şefik Hüsnü ağır sövgülü sözler etmiş derlerdi Nazım için. Doktoru tanıyordu Gülşen. Ondan sövgünün, hele ağır sövgünün çıkacağını bir an bile düşünemiyordu. Soylu aile eğitimiyle yetişmiş burjuva diplomatı inceliğinde bir adam sövüp saymalara kalkmış. 46'da parti kurunca Nazım'ın cezaevinden gönderdiği "Benim yerim doktorun yanıdır" sözlerini yıllar sonra tatlı bir anı olarak yinelerken övünçle gülümseyip kızardığını, gözlerinin parıldadığını anımsıyordu. Nedir bu yıllar süren karmaşa? İki yanlı ağır baskı altında yamru yumru olmuş Türkiye'nin devrimci gelişimi. İçeride en ağır polis terörü, işkencesi, dışarıda giderek tarihin en kıyıcı polis yoldaş terörü. Moskova'da paçasını kurtarıp tek başına yaşamını sürdürmeyi başaran şimdiki genel sekreter, nice yıllar sonra Türkiye'den kaçıp gelene mührü vermek zorunda bırakılınca karısının yakınışını duymuştu Gülşen. "Böyledir zaten" demiş. "Madam, burada yıllar yılı nelere katlanıldı. Sonra bir adam çıkıp geldi Türkiye'den, sekreterliği o aldı." Neresinden baksan ağlanası terslikteki sözü nereye koyacağını bir türlü bilememişti. Moskova'da bir gece evinden alınıp sürgüne gönderilen Sabiha Sümbül'ün ağlamasına gülerek bakmış götüren jandarma. "Moskova senin gözyaşlarını umursamaz" demiş. Genel sekreterin bir yalanıyla sosyalist ülkelerden sınır dışı edilen Doktor Hikmet'in yüreğini acıyla sıkıştıran sözlerini anımsamıştı. "Bizi sınırdan atan askerler tıpkı Türkiye'deki jandarmalar gibi soğuk, umarsız, kas katı koşullanmışlar. Doğal. Her yerde yükümlülüklerle, görev sorumluluğuyla sımsıkı kalıplara döküyorlar insanları. Bu yükümlülükleri, sorumlulukları çizip belirleyenler de çarkın başındaki yeri kapmış olanlar. Bizim sosyalist ülkelerde her şey genel sekreterdedir. Onun dışında kimse de bir bok değildir" demişti oradaki bir yaşlı yoldaş. O yere yürüttüğü ileri savaşta devrimci ilkelere bağlı demokratik bir ayıklanma, arınmayla varması beklenir genel sekreterin. Bin bir oyun içinde pisliklere bulanarak değil. Yığınlar içinden gerçekten demokratik yöntemlerle süzülüp gelmekle olası böyle bir arınmada. Bu iş hele bizim ülkede nasıl olabilirdi ki? Eyüp, Defterdar'da yapılan 4. kongreden sonra bir daha yıllar yılı kongresini yapamamış bir parti. O da nasıl ağır gizlilik koşullarında yapılmış? Kongreyi düzenleyen tornacı yoldaşın dediği, iki kişiye bir de tabanca sağlanmış baskına karşı. Yıllar yılı akıp gitmiş, kim ölmüş, kimi dışarıda başka ülkelerde, kimileri cezaevlerinde, kimileri ayrılmış örgütten.